Ayrım 24, sayfa 250. Alman orduları Moskova önünde. Harp bütün şiddetiyle devam ediyor. Leningrad muhasara altında. Bielorusya, Moldavya, Litvanya, Letonya, Estonya, Kırım Alman ordularının elinde. Sovyet halkı görülmemiş bir ızdırap içinde kıvranıyor. Hitlerciler girdikleri her yerde terör idaresi kuruyorlar. Köyleri, şehirleri tahrip ediyor, yakıyor. Fabrikaları, kolektif çiftlikleri boşaltıyor, hububatı, hayvanları halkın elinden alıyorlar. Kara bir açlık hüküm sürüyor. Ellerine düşen esirlere işkenceler yapıyor, öldürüyor, sivil halkı Almanya'ya gönderiyorlar. İkinci cephe hala açılmamıştır. Sovyetler Birliği Alman ordularının karşısında yalnızdır. Japonlar Mançurya ve Kore'de Sovyetlere saldırma hazırlıkları yapıyorlar. Alman orduları Moskova'ya yaklaşmıştır. Partizanlar görülmemiş fedakarlıklarla Kızıl Ordu'ya yardım ediyorlar. Bütün Sovyet halkı tek bir vücut gibi saldırıya karşı koyuyor. Almanların Moskova önüne dayandıkları o günlerde Türkiye'de faşist basın, Alman taraflısı devlet adamları, ticaret bağlarıyla Almanya'ya bağlı burjuvazi bayram yapıyor. Bir Alman zaferinin Türkiye'nin faşist Almanya'nın boyunduruğu altına girmesi demek olduğunu anlayanlar üzgün. Almanya ile beraber harbe sürüklenme korkusu gittikçe artıyor. Yalnız faşist basın değil, hükümet çevreleri de artık Almanya'nın zaferini kati görüyor. Irkçılar dolu dizgin yeni nizamın propagandasını yapıyorlar. Ulus başyazarı Falih Rıfkı Atay, Ulus'un 3 Ocak 1942 sayılı nüshasında harpten sonra yeni batı toplumlarının kuruluşunun kolay ve çabuk olamayacağını söyledikten sonra, artık sınıf tezatları içinde olmayan bir millet ve hegemonyası altında bir milletler nizamı düşünülmelidir. Yeni nizam cemiyetlerinde sınıf menfaatlerini planlı ve kontrollü bir iktisat devletçiliği altında geliştirmek nasıl şart ise, milletler arası münasebetlerde de aynı adaletçi ve müsavatçı disiplin ruhunu hakim kılmak lazım diyor. Artık sınıf tezatları içinde olmayan bir millet ve hegemonyası altında bir milletler nizamı. Dumanı üstünde faşizm. Elime kalemi alıyorum. Falih'in adını anmadan bir millet ve hegemonyalar altında bir milletler nizamının ne olduğunu yazıyorum. Ve korku ile bekliyorum. Yazı sessiz sedasız geçiyor. Sayfa 251. Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'la görüşme. 1942 sonları. Kızıl Ordu geniş bir cephe üzerinden hücuma geçmiştir. Alman orduları Moskova önünde saplanıp kalmıştır. İkinci Dünya Harbi'nin başladığı günden bugüne faşist Alman ordusu ilk defa büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Bu sıralarda Ankara'da bulunan kızım Sevim'i görmek üzere Ankara'ya gitmiştim. Bir gün Kızılay Meydanı'ndan geçerken Tevfik Rüştü Aras'a rastladım. Kendisini eskiden tanıyordum. Benim nikah şahidimdi. Konuşarak yürüyorduk. Tanı ve benim yazılarımı okuduğunu ve beğendiğini söyledi. İyi savaşıyorsunuz diyordu. O akşam beni evine davet etti. Gittim. Eski Başbakan Celal Bayar da oradaydı. Kendileriyle harbin aldığı seyir, memleketin durumu, dış politika konuları üzerinde konuştuk. Celal Bayar Almanya ile yapılan anlaşmaları beğeniyor fakat müttefikimiz İngiltere'ye karşı daha ihtiyatlı davranmak gerektiğini söylüyordu. Celal Bayar ile İnönü arasında dış politikada ayrılık yoktu. Ekonomik meselelerde, özellikle devletçilik meselesinde anlaşamıyorlardı. Celal Bayar ekonomik görüşünü şöylece açıkladı. Devletçilik ekonomide rolünü oynamıştır. Bir zaman fertlerin elinde sermaye biriktirmesine hizmet etmiştir. Fakat şimdi durum değişmiştir. Devletin ekonomideki rolü özel sermayeye daha geniş serbestlik vermek, ekonomiyi bu yolla ayarlamaktır. Devletçiliğe son verilsin demek istemiyorum. İlk hamlede devletçilikten ayrılmamak lazım. Ancak devletçilik yeniden ayarlanmalıdır. Devlet sermayesi özel teşebbüsün kâr edemeyeceği alanlara yatırılmalıdır. Devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmalıdır. Onun ödevi ekonomideki kuvvetleri birleştirmek ve ayarlamak olmalıdır diyordu. Bayar bu görüşüyle Atatürk'ün devletçilik politikasından epeyce ayrılıyor, liberal bir görüşü savunuyordu. İnönü ise devletçilikte hiçbir değişiklik yapmak istemiyordu. Aralarındaki anlaşmazlıkların bir sebebi buydu. Tevfik Rüştü Aras ise hükümetin dış politikasına karşıydı. Von Papen'in oynadığı menfi rolden şikayet ediyor, Saraçoğlu'nun Almanya'ya taraftar durumunu beğenmiyor, memleketi yine Almanya'nın kuyruğunda harbe sürükleyeceklerinden korkuyordu. Özellikle Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttükleri politikayı şiddetle tenkit ediyordu. Almanlarla yapılan son anlaşmalar hem müttefiklerimizle yaptığımız anlaşmaya aykırıdır, hem de Sovyetler düşmanını üzerimize çekme bakımından memleket için tehlikelidir. Atatürk'ün dediği gibi biz Sovyetlere karşı zinhar düşman bir politika yürütmemeliyiz. Sovyetler Milli Kurtuluş Savaşı'nda bize yardım eden tek devlet olduğu gibi, Cemiyet-i Akvam'da bizim isteklerimizi destekleyen de yalnız o olmuştur. Ben başım sıkıştıkça onlardan yardım görürdüm dedi. Celal Bayar, Tevfik Rüştü'nün dış politika görüşlerine hiç sesini çıkarmıyor, ciddi ciddi dinliyordu. Sözü değiştirdi, İnönü'nün baskı siyasetinden şikayet etti. Mecliste konuşamıyoruz. Beni devamlı suretle takip altında bulunduruyor. Beni tanıyan polisler gelip bana haber veriyorlar dedi. Pekala dedim. Siz mebussunuz. Mecliste istediğiniz gibi serbestçe konuşabilirsiniz. Neden bu düşüncelerinizi mecliste açıklamıyorsunuz? Bizi susturuyorlar, takip ediyorlar. Biz buna karşı bir şey yapamayız. Siz neden susuyorsunuz? Celal Bayar oturduğu koltukta doğruldu. Mecliste İnönü'nün bu despot idaresine karşı bir muhalefet uyanmıştır. Fakat her şeyin bir zamanı var. Bugün bu harp tehlikesi içinde milli birliği bozmak doğru olmaz dedi. Bayar kendisine ve basına yapılan baskıdan şikayet ediyor. Oysa Şükrü Kaya beni yazı yazmaktan men ettiği zaman kendisi başbakandı. Ona bunu hatırlatacaktım, vazgeçtim. Bundan sonra Ankara'da bulunduğum günlerde Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'la birkaç defa görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi içinde İnönü'ye ve grubuna karşı mecliste bir kaynaşmanın ilk uyandığı günlerdi bu. Bundan sonradır ki Celal Bayar arkadaşları ile beraber harekete geçti ve Demokrat Parti'nin başkanı oldu. Ankara'da bulunduğum günlerde öteden beri tanıdığım Niyazi Berkes, Pertev Borata, Behice Boran, Muvaffak Şeref, Sabahattin Ali ve diğer arkadaşlarla buluşup görüşüyordum. Bunlar Amerika'da, Avrupa'da tahsil görmüş sosyalist eğilimli gençlerdi. Ankara'da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde öğretmenlik yapıyorlardı. Pertev Borata fakültede folklor profesörü, Niyazi Berkes ve Behice Boran sosyoloji doçentiydiler. Muvaffak Şeref, aklımda kaldığına göre bir lisede ekonomi, Adnan Cemgil edebiyat dersleri veriyorlardı. Bunlar hep birlikte Yurt ve Dünya Adımlar dergilerini yayınlıyorlardı. Yurt ve Dünya 1941 Ocak ayında çıkmaya başlamıştı. Niyazi Berkes, Adnan Cemgil, Muzaffer Şerif, Behice Boran, Pertev Boratav derginin kurucularıydılar. Bundan başka yazı kadrosunda Mediha Berkes, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Necmi Sarıoğlu, Cevdet Kudret, Muvaffak Şeref, Halil Aytekin ve diğerleri vardı. Daha sonraları Muzaffer Şerif ile Behice Boran Yurt ve Dünya'dan ayrıldılar. Adımlar adlı bir dergi yayınlamaya başladılar. Yurt ve Dünya Adımlar yayınlandığı müddetçe günlük politikaya dokunmuyor, ideoloji, edebiyat ve sanat konularını ele alıyor, yazılar antifaşist bir tonla yazılıyordu. Onlarla memleketin durumu, harp ve baskı konuları üzerinde tartışırdık. Ankara'da bulunduğum günlerde basın birliğinin kongresi toplanıyordu. Beni de davet ettiler. Kongreye o zaman basın yayın müdürü olan Selim Sarper başkanlık ediyordu. Daha kongre açılmazdan önce fikir işçileri etrafımı sardılar. Basın yayın birliği, patronlar, fikir işçileri ve hükümet temsilcilerinden mürekkepti. Fikir işçileri bu teşkilat içinde hiçbir haklarını savunamadıklarından şikayet ediyorlar. Teşkilatın ikiye ayrılmasını, fikir işçilerinin ayrı bir teşkilat kurmasını istiyorlardı. Kongrede geçen senenin raporu okunduktan sonra çeşitli meseleler konuşuldu. Herkes dileklerini teklifler halinde kongre başkanlığına sunuyordu. Ben de fikir işçilerinin isteklerini dile getirerek kendilerine serbest teşkilat kurma hakkının verilmesi yolunda bir teklif yaptım. Sıram gelince fikrimi savundum. Bu teklifi başkaları da yapmıştı. Fakat nedense oya konduğu zaman işçilerin lehine olan teklifler kazanamadı. Patronların fikirleri üstün geldi. Kongreden çıkarken Selim Sarper yanıma yaklaştı. Siz patron karısısınız. Nasıl oluyor da kendi aleyhinize olan bir fikri savunuyorsunuz dedi. Ben patron karısı olmaktan öte bir fikir işçisiyim. Ben de Tan'da yazılarıma verilen ücretten, yazılarıma konan sansürden şikayetçiyim. Ben de onlarla aynı durumdayım. Bundan başka haklı olan bir davayı savunmada hislerime, fikirlerime hakim olan kendi menfaatim değil, haklı olanın menfaatidir. Selim Sarper güldü. Bütün konuştuklarınız banda alındı dedi. Ben gizli bir toplantıda konuşmadım. Herkesin yanında konuştum. Varsın alsınlar dedim. Selim Sarper devam etti. Yalnız sizin değil, bütün fikir işçilerinin sözleri banda alındı. Tebrik ederim dedim. Bu da hükümetin ilericiler üzerindeki baskısını gösteren bir örnekti. Sayfa 256. Varlık vergisi konuyor. Türkiye harbe girmediği halde harp yıllarında harbe girmiş gibi bir ekonomik buhran içindeydi. Ticaret sermayedarları adet bakımından arttığı gibi Almanya ile ticaret yapanlar, komisyoncular, kara borsacılar büyük servetler biriktirmişlerdi. Harp yüzünden doğan kıtlıktan dar gelirliler büyük bir sefalete sürüklenmişlerdi. Varlıklı sınıflar lüks bir hayat yaşıyor, büyük karlar sağlamak için hileli yollara sapıyorlardı. Devlet bütçesinin açığı her yıl artıyordu. Hükümet bütçe açığını kapatmak, halk kitleleri arasında doğan hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla yeni bir vergi koymaya lüzum görmüştü. Varlık Vergisi Kanun Layihası 11 Kasım 1942'de Saraçoğlu kabinesi tarafından meclise getirildi. Bu layiha hükümet memurları ve seçilmiş iş adamları tarafından hazırlanmıştı. Uzun zaman bu layiha mecliste konuşulmadı. Ancak 1943'te Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı kanun projesi Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Bu projede şöyle deniyordu. Varlık vergisi yalnız kazançtan alınan bir vergi olmadığı ve servete de sirayet eden bir mükellefiyet olduğu için bu verginin kazanç vergisi masrafından indirilmesi doğru olmazdı. Bu durumu göz önüne alan maliye vekili varlık vergisinin kar ve zarar hesabına kaydedilmemesini kararlaştırmıştır. Harp güçlüklerinden faydalanarak büyük karlar, servetler biriktiren tüccarların, komisyoncuların, kara borsacıların, büyük toprak ağalarının servetleri üzerine konacak bir vergi, yalnız hükümetin güçlüklerine yardım etmekle kalmayacak, sınıf tezatları içinde gelişen sosyal adaletsizliği de bir dereceye kadar azaltacaktı. Başbakan Şükrü Saraçoğlu, kanun layihası mecliste görüşülmezden evvel Ankara'da bir basın toplantısı yaptı. Gazetelerin baş yazarlarını toplantıya davet etti. Zekeriya İstanbul'da olmadığı için Tan'ın baş yazılarını ben yazıyordum. Tan'ın namına ben gittim. Trende Akşam Gazetesi baş yazarı Necmettin Sadak, Vakit Gazetesi sahiplerinden ve yazarlarından Hakkı Tarık Uslu'la beraber gidiyorduk. Varlık vergisi üzerine konuşuyorduk. Necmettin Sadak, "Büyük varlıklardan vergi almak doğru bir şey. Fakat biz milli burjuvazinin gelişmesini istediğimiz bu devirde bunların kazançları, servetleri üzerine böyle ağır bir vergi koymak bu sınıfın gelişmesini durduracaktır," dedi. Hakkı Tarık gülümsedi. "Üstadım," dedi, "bu vergi daha ziyade azınlık sermayedarlarını zayıflatacaktır. Benim sağlam kaynaklardan öğrendiğime göre Türk sermayedarları korunacaktır." Necmettin Sadak, "Böyle bir şey olamaz. Kanun herkese aynı şekilde uygulanır," dedi. Ben kanunun büyük servetler üzerine konmasını uygun görüyordum. Fakat Hakkı Tarık'ın dediği gibi verginin böyle bir amacı varsa hoş bir şey değildi. Ankara Garı'na vardığımız zaman Tan'ın Ankara muhabiri Emin Karakuş beni karşılamaya geldi. Cihan Oteli adlı kötü bir otelde ancak yer bulabildim. Emin'e kanun hakkında bazı sorular sordum. Onun verdiği bilgi benim bilgimden fazla değildi. Hatta benim kadar dahi bilmiyordu. Ertesi gün toplantı olacaktı. Orada görüştüğüm dostlardan aldığım bilgi Hakkı Tarık'ın söylediklerini doğruluyordu. Basın toplantısının hangi salonda yapıldığını hatırlamıyorum. Ancak büyükçe bir odaydı. Ortasında dar, uzun bir masa vardı. Saraçoğlu masanın başında gazete başyazarlarına kanunun ne maksatla konulduğunu anlattı. Bu konuşmayı şöyle özetleyebiliriz. Tarihin önemli bir devresinde yaşıyoruz. Harp bütün dünyanın ekonomik muvazenesini bozmuştur. İthalat ve ihracatımız durmuştur. Ne mallarımızı dışarıya sevk edebiliyor ne de gerekli maddeleri ithal edebiliyoruz. İngiltere ile yaptığımız ticaret piyasamızı doyuracak durumda değildir. Harp bugün sınırlarımızın dışındadır. Fakat biz her ihtimale karşı hazırlanmak zorundayız. askeri masraflarımız büyüktür, bütçemiz açıktır. Bunu devlet gelirleriyle, mevcut vergilerle kapatmak mümkün değildir. Memleketimizde dış memleketlere iş yapmak imkanını bulan bazı sermayedarlar, komisyoncular, kara borsacılar büyük servetler yapmışlardır. Halk sefalet içinde, harp güçlükleri içinde kıvranırken bunlar kendilerine büyük karlar sağlamışlardır. Şimdi varlık vergisiyle hem hükümetin zorluklarını karşılamak hem de dar gelirli sınıfın geçim sıkıntısını çözmek için hükümet böyle bir verginin konmasına lüzum görmüştür. Şimdi gazetecilerden istediğim bu kanunun niteliğini halka anlatmaları, bunun halkın ve memleketin yararına olduğunu genel efkara bildirmeleridir. Bu konuşmadan sonra sorular başladı. Sorular hep teferruat üzerineydi. Hiç kimse kanunun asıl niteliğini belirtecek soru sormuyordu. Nihayet Necmettin Sadak söz aldı. Bu kanunun memleket yararına olacağına inanıyorum. Ancak bir nokta hakkında başbakanın beni aydınlatmasını rica ederim. Biz öteden beri memleketimizde milli burjuvazinin gelişmesini istiyoruz. Böyle olağanüstü bir vergi gelişmekte olan burjuvaziyi zayıflatmayacak mıdır? Saracoğlu hiç düşünmeden cevap verdi. Kısa bir zaman için sarsılacaklardır. Fakat devlet ekonomisi kuvvetleneceği için onlara yeni kazanç alanları açmak kolaylaşacaktır. Almanya ile yeni ticaret anlaşmaları yapmak üzereyiz. Bu anlaşmalardan sonra meşru yollarla ticaret yapmaları, karlarını artırmaları mümkün olacaktır. Bu vergi daha ziyade harp güçlüklerinden faydalanarak halk zararına fiyatları artıranlara karşıdır. Genel olarak konan bir vergide hangilerinin meşru kazanç sağladıklarını, hangilerinin hileli yollarla servet biriktirdiğini nasıl ayıracaklardı? Ben söz istedim. Kanun layihası bütün gelir sahiplerini, servet sahiplerini servet beyannamesi vermeye zorluyor. Bu beyannameler alınmış mıdır? Bu beyannamelerde vergi kaçakçılığı yapılmadığı, servetlerin gizlenmediği nasıl iddia edilebilir? Bu vergi ne zaman yürürlüğe girecektir? Saracoğlu'nun cevabı şuydu. Bu kanun mecliste onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girecek. Tasarı daha 11 Kasım 1942'de hazırlanmış. Maliye komisyonları bu beyannameler üzerine çalışmıştır dedi ve kesti. Servetlerin gizlenmesi ihtimaline hiç değinmedi. Hakkı Tarık masada yer bulamamıştı. Masanın karşısındaki kütüphanenin önünde ayakta duruyordu. Söz istedi. Memleketimizde en büyük servetler azınlık sermayedarlarının elinde toplanmıştır. Türk sermayedarları henüz palazlanma halindedir. Bunlara eşit bir vergi koymak milli ekonomimiz için zararlı değil midir? Saracoğlu şu cevabı verdi. Kanun önünde vatandaşları birbirinden ayıramayız. Büyük servetler en çok kimin elindeyse onlar daha çok vereceklerdir. Bu vergi 15 gün içinde ödenecektir. Vergiyi ödemeyenlerin veya kısmen ödeyenlerin mallarına el konacaktır. Saracoğlu'nun son sözleri verginin 15 gün içinde baskı yoluyla alacağını sezdiriyordu. Nasıl ki kanun yürürlüğe girdikten sonra varlık vergisi daha çok azınlık sermayedarları üzerine konan bir vergi oldu. Bu kanun esas itibariyle haklı bir kanundu. Ancak azınlıklar karşısında Türk sermayedarlarını korumak bir adaletsizliğin ifadesiydi. Türk halkının parasını çalan haksız servetler yapanlar, ister Yorgi, ister Avram, ister Mehmet olsun, halkı soymakta eştiler. Cezalarının da eşit olması gerekirdi. Varlık vergisi dumanı üstünde faşizm kokuyordu. İstanbul'a döndüm. Fakat varlık vergisi üzerine gazeteye tek satır yazmadım. Çünkü bu kanunun tenkit edilmesi mümkün değildi. Az sonra vergi kanunu meclisten çıktı ve yürürlüğe girdi. 15 gün içinde vergi borcunu ödemek zorunda olanlar bir panik halindeydiler. Bunların iddialarına göre bu borcu ödemek için ellerinde nakit yoktu. Sermaye mala yatırılmıştı. Bunları 15 gün içinde satmak imkansızdı. Kimi karısının elmaslarını satıyor, kimi borçlanıyor, kimi evini, malını spekülatörlere hiç bağısına satıyor, rehine veriyor, kimi de param yok, bir canım var, isterlerse onu alsınlar diyordu. Hükümet vergi ödemeyenleri Doğu Anadolu'da Aşkale'ye sürme kararını vermişti. Borçluların Aşkale'ye ne suretle gönderildiklerini görmek üzere Haydarpaşa Garı'na gitmiştim. Peronda bir mahşer kalabalığı, Aşkale'ye gönderilen kocalarını, evlatlarını, kardeşlerini geçirmeye gelen kadınlar ağlıyor, erkekler ellerini ovuşturarak peronun bir tarafından bir tarafına koşuyor, kendilerini geçirmeye gelen dostları yolculara para bulup göndereceklerini, kendilerini kurtaracaklarını vaat ediyorlardı. Borçluların Aşgale'ye sürülmesi büyük burjuvalar arasında panik yaratmıştı. Gidenlerden gelen mektuplar Allah'ın çayırında, çadırlar, barakalar içinde yaşadıklarını, yiyecek bulamadıklarını, her gün sabahtan akşama kadar taş kırdıklarını bildiriyordu. Kanun Nazi metotlarıyla yürütülüyordu. Şükrü Saraçoğlu, Efendisi von Papen'den, Hitler'den iyi ders almıştı. Aşkale'ye gönderilenler arasında Türkler azdı. Bunların vergilerini ödemedikleri söyleniyordu. Verginin bu şekilde alınması hem içte hem dışta kötü tepkiler yaptı. Dünya basınında Türk toplumu için yüz kızartıcı yazılar çıkıyordu. Bütün gürültülere, baskılara rağmen Varlık Dergisi hükümetin istediği geliri sağlamadı. Ekonomi daha da kötüleşti. Ancak büyük firmalar yaşayabildi, küçükler yıkıldı. İş adamları zararlarını karşılamak için her çeşit eşyanın fiyatlarını yükselttiler. Halk daha büyük bir geçim sıkıntısına düştü. Hükümet içten ve dıştan gelen baskı altında tenkitler karşısında yavaşladı. Bu verginin iş adamları, etnik gruplar arasında etkisi o kadar büyük olmuştu ki, nihayet hükümet meclise Varlık Vergisi Kanunu'na bir ek madde getirmek zorunda kaldı. 18 Eylül 1943'te meclise getirilen bu ek kanun, vergilerini ödeyemeyecekleri tahakkuk eden hizmet erbabıyla günlük gayri safi kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi mükelleflerin tahsil edilmemiş bulunan borçlarını silmeye maliye vekili mezundur hükmünü taşıyordu. 15 Mart 1944'te ise varlık vergisi tamamiyle kaldırıldı. Fakat bu yüz kızartıcı olay tarih sayfalarına mal oldu.